أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. A'azanallahu ve iyyakum minan nar. Allahu azze ve celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli dinleyenlerim, bugün inşallah sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ders konusu tevhidin mana ve mahiyeti. İnşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce bu önemli konuyu siz ve etrafınızdaki bulunan arkadaşlarınıza, kardeşlerinize ve ehlinize anlatmaya çalışacağım. Rabbimden niyazım, konuyu güzel anlatabilme hususunda bana kudret ve kuvvet ihsan eylesin. Sizlere ve çevrenizdeki insanlara da güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim versin. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi yüce İslam dininin temel akidesi ve ilk öğretisi birlemek anlamına gelen tevhid akidesidir. Yüce İslam dininin temel kaidesi ve ilk öğretisi birlemek anlamına gelen tevhid akidesidir. Esasen sonradan tahrif edilmiş bütün vahye dayalı dinlerin temelinde de tevhid yatmaktadır. En kısa ve öz tarifi ile La ilahe illallah olarak bilinen tevhid akidesinin en ufak bir şüphe kabul etmeden saf ve katıksız bir şekilde yerleşmediği bir insan hayatında hakiki imandan bahsetmek mümkün değildir. Geçerli bir imandan bahsetmek mümkün değildir kardeşlerim. Unutmayalım ki tevhid dediğimiz bu kavram dillerde ezbere söylenmesi gereken birkaç kelimeden ziyade kutsal bir eylemin adıdır. Şuurlu bir icraatın adıdır ve basiretli bir hareketin adıdır kardeşlerim. Zamanımızdaki birçok cahil insanın zannettiği gibi bir iki kelimenin telaffuzu ile tevhidin gerçekleştirildiği asla ve asla söylenemez kardeşlerim. Tevhid denilen bu kavram dillerde ezbere söylenmesi gereken birkaç kelimeden ziyade kutsal bir eylemin adıdır, şuurlu bir icraatın adıdır, basiretli bir hareketin adıdır kardeşlerim. Bu eylem gereğince insanlar mümin ve müşrik diye, iyi ve kötü diye iki sınıfa ayrılmışlardır. Bu eylem insanlığın yaratılış gayesidir. Bu eylem kitapların indiriliş gayesidir. Bu eylem kardeşlerim resullerin gönderiliş gayesidir. Bu eylem emir ve yasakların, sevap ve cezanın kaynağı, sorgu ve yargılamanın kendisi hakkında yapılacağı bir eylemdir. Din bu eylem üzerine tesis edilmiş, sevap ve ceza bu konuda insanlara karşılık verecektir. Yani sevap ve ceza bu kurala uygun verilmiş, cihat kılıçları bunun için çekilmiştir. Bu eylem değerli kardeşlerim, bu eylem Allah'ın bütün kulları üzerindeki hakkı ve selamet yurdu olan cennetin anahtarıdır. Cennetin anahtarıdır. Dolayısıyla kardeşlerim, Dolayısıyla kurtuluşun ve kaybetmenin kendisi üzerine bina edildiği bu eylemin mana ve mahiyetinin bilinmesi ve ona uygun hareket edilmesi bütün kulların üzerinde farzdır. Allah'ın bir hakkıdır değerli kardeşlerim. Ve yine unutmayınız ki öncekiler ve sonrakiler bu eylem hakkında mutlaka sorguya çekileceklerdir. Öyleyse gelin kendisi için yaratıldığımız o yüce düsturun mana ve mahiyetinin ne olduğunu öğrenmeye, gelin bunu öğrenelim hep beraber. Soruyoruz ve cevabını bekliyoruz. Tevhid nedir? Bu kelimeyi nasıl anlamamız gerekir? Herkesin dilinde dolaşan, herkesin biz de tevhid ehliyiz dediği bu ifade anlam olarak neyi anlatıyor bize? Bu kelimeyi nasıl anlamamız gerekiyor? Bu kelimenin içerdiği menfi ve müsbet anlamlar nedir? Diğer bir ifadeyle de bu kelime bizden neyi kabul etmemizi ve neyi reddetmemizi istiyor? Ve bu kelimenin lugavi anlamı olsun, ıstılahi anlamı olsun nedir acaba? Çünkü biraz önce ifade edildi, biz bunun için yaratılmışız. Kitaplar bunun için gönderilmiş. Resuller bunun için gönderilmiş. Ve Allah'ın insanlar üzerindeki en büyük hakkı deniliyor. Öyleyse bu kelimenin ıstılahi anlamı olsun, lugavi anlamı olsun, bizden istediğim menfi ve müsbet anlamları olsun, bunların Müslümanım diyen tarafından mutlaka ama mutlaka bilinmesi ve öğrenilmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, tevhid lugavi olarak tef'il vezninde bir nesneyi bir kılmak anlamındadır. Altını çiziyoruz. Tevhid tef'il vezninde bir nesneyi bir kılmak anlamındadır. Bunun ıstılahi tarifi ise, yani şer'i şerifteki tarifi ise kardeşlerim, tevhid Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek manasındadır. Altını çiziyoruz ve bize en fazla lazım olacak, öyle mi? En fazla lazım olacak ibareyi tekrar ediyoruz. Tevhid ıstılahi anlamda Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında, ayrıyeten kardeşlerim uluhiyetinde birlemek demektir. Değerli dinleyenlerim, biraz önce de kısaca da olsa ifade ettiğimiz gibi tevhid, unutmayınız ki insanlığın yaratılış gayesi ve Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıdır. Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıdır. Hatırlarsanız bütün tevhid derslerinin başlangıcında Rabbimizin kerim kitabındaki şu ayeti celileyi okuruz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Ve akabinde bir ayeti celile, Nisa suresinde 36 وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet edin ama ona hiçbir şeyi ortak koşmadan. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan. İşte değerli arkadaşlarım, bu iki ayeti kerime bize insanlığın tevhid için yaratıldığını haber veriyor. Buralara lütfen dikkat ediniz. İnsanlığın yaratılış gayesi bu iki ayeti celileyle anlatıldığı şekliyle tevhid için yaratılmışlardır. Birinci ayeti kerimede insanoğlunun sadece Allah'a ibadet etmeleri için yaratıldığını, ikinci ayeti celileye eğer dikkat ederseniz, ibadetlerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan ibadet etmeleri istenmiştir kendisinden. Yani وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Evet, ben sizi ibadet için yarattım ama bana hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edeceksiniz. Birinci ayeti celilede ibadet isteniyor, ikinci ayeti celilede ise değerli kardeşlerim, hiçbir şeyin ortak koşulmadan ibadet edilmesi isteniyor. Binaenaleyh bunun adı tevhid ve insanlığın yaratılış gayesi de iki ayeti yan yana getirdiğimizde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ifadeye lütfen dikkat ediyoruz. Bu iki ayeti celile yan yana geldiği zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ey ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Hatırlarsınız değerli kardeşlerim, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'e ya Muaz hel tedri hakkullahi alel ibad, ey Muaz bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Bu hadisi şerifi hatırlarsınız kardeşlerim. Ya Muaz hel tedri hakkallahi alel ibad, ey Muaz bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Muaz dediler ki Allahu ve Resuluhu a'lem, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular hakkullahi alel ibad en ya'buduhu ve la yuşriku bihi şey'e, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ey Muaz ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir. Yani Allah'ın kulları üzerindeki hakkı budur ey Muaz. Ve hadisin devamını bilirsiniz. Peki ey Muaz bilir misin? Kulları bunu gerçekleştirdikleri zaman onların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Muaz Allahu ve Resuluhu alem dedikten sonra Resulullah Allah'ın onlara azap etmemesidir. Yani tevhidi gerçekleştirdikleri zaman muvahhidlerin de Allah üzerinde bir hakları oluşuyor. Bunu Rabbimiz Resul vasıtasıyla bize bildiriyor. Ve bu hak da değerli kardeşlerim onlara azap etmemesidir. Onlara azap etmemesidir. İşte kardeşlerim ayeti celileler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinden de anlaşıldığı gibi Allah'ın kulları üzerindeki en önemli hakkı onu tevhid etmeleridir. Onu tevhid etmeleridir. Değerli dinleyenlerim, ıstılahi tarifinde de ifade ettiğimiz gibi tevhid denildiği zaman bu üç ana başlıkta gerçekleştirilir. Yani rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi, üçüncü olarak uluhiyet tevhididir kardeşlerim. Birincisi rububiyet tevhidi, birçoğumuzun hemen hemen dillerinde dolaştırdığı ama yine birçoğumuzun anlam itibariyle neye delalet ettiği bu ifadenin zannedersem birçoğumuzun bundan haberi yoktur. Veya çevremizdeki kendilerinden mesul olduğumuz, Allah'ın hesaplarını bize soracağı en yakınlarımızın bundan haberleri yoktur. Öyleyse gelin hep beraber yine bununla tevhidin hakkı, hakikati, manası, mahiyeti anlaşılması hususunda bununla dersimize başlayalım kardeşlerim. Rububiyet tevhidi, Allahu Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı meseleleri ihata eden bir tevhid dalıdır. Rububiyet tevhidi denildiği zaman kardeşlerim, bu Allahu Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı ne kadar mesele varsa onları ihata eden bir tevhid dalıdır. Bu tevhid dalı insanların kısmı azamının kabul ve ikrar ettikleri bir tevhid dalıdır desek yanılmış olmayız, yanlış söylemeyiz. Hatta ve hatta sair derslerimizde de hatırlayacağınız gibi Mekkeli müşrikler dahi Allah'ın rububiyetini kabul eden, Allah'ın rububiyetini ikrar eden kimselerdi. Bunu anlatmamızın çok büyük bir önemi vardır. Bunun anlatılmasının çok büyük bir önemi vardır. Çünkü bugün rububiyet tevhidi ile alakalı gereken ikrarı, inancı yerine getirenlerin isim ve sıfatlar olsun, uluhiyet olsun, bu tevhid dallarındaki problemleri olmasına rağmen güya bunlar kendilerinin kurtulacaklarını zannederler. Halbuki bakınız, ifadelere dikkat edelim. Mekkeli müşrikler dahi Allah'ın rububiyetini ikrar eden kişilerdi, kimselerdi. Nasıl Allah'ın rububiyetini ikrar ediyordular? Diğer bir ifadeyle ne demek Allah'ın rububiyeti? Gelin hep beraber deliller çerçevesinde hem Mekkelilerin bu anlamdaki inancını ve hem de rububiyetin ne manaya geldiğini öğrenelim. Açınız Zümer suresi 38 kardeşlerim. Onlara, Mekkeli müşriklerden bahsediliyor. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan ey Muhammed, muhakkak ki onlar Allah diyeceklerdir. Onlar Allah diyeceklerdir. O zaman onlara de ki, o halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız, onun zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet murad etse, onlar onun rahmetinin önüne geçebilirler mi? Ve yine onlara de ki, ey Muhammed, Allah bana yeter, tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül etsinler. Evet değerli kardeşlerim, Mekkeli müşriklerden bahsettik. Sen o müşriklere sor, gökleri ve yeri kim yarattı? Allah diyorlar bakınız. Yani rububiyetle alakalı Mekkelilerin problemi yok. Zümer 38. Yine bakınız, Mü'minun suresi 84 ve 89'a kadar o müşriklere de ki, yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki Allah'ın. De ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Ve yine onlara de ki, yedi kat göğün Rabbi ve büyük arşın sahibi kimdir? Onlar yine diyeceklerdir ki Allah'tır. Ey Muhammed, onlara de ki o halde hiç korkmuyor musunuz? Keza onlara söyle, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden, fakat kendisi himayeye muhtaç olmayan kimdir? Diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde nasıl aldanıyorsunuz? Evet kardeşlerim, yine Mekkeli müşriklerin itikadlarından bahsederek onların rububiyetle alakalı problemlerinin olmadığı anlatılıyor. Yani Allah'ı tanıdıkları kardeşlerim, yerleri gökleri yaratanın Allah olduğunu bildikleri anlatılıyor Mekkelilerin. Değerli dinleyenlerim, Yunus suresi ayet 31. O müşriklere de ki, gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Yahut kulak ve gözlerinize sahip olan kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri kim düzen içerisine koyuyor? Kim idare ediyor? Onlar diyeceklerdir ki Allah. Onlar diyeceklerdir ki Allah. Ey Habibim, onlara söyle ki, o halde neden korunmuyorsunuz? O halde neden korunmuyorsunuz? İşte kardeşlerim, işte Mekkelilerin de itiraf edip kabul ettikleri bu gibi meseleler, Allahu Azze ve Celle'nin rububiyeti ile alakalı meselelerdir. Daha güzel anlaşılması açısından biraz daha muşahhas ifadelerle yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğunu kabul ve itiraf, onun rububiyeti ile alakalı bir inancımızdır. Öldüren ve diriltenin Allah olduğunu kabul ve itiraf, onun rububiyetine yönelik bir inancımızdır. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul ve itiraf etmek, onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Yerden ve gökten mahlukatı rızıklandıranın Allah olduğunu kabul etmemiz, ikrar etmemiz, onun rububiyetine yönelik bir inancımızdır. Yağmuru yağdıranın, kulak ve gözlere sahip olanın ve her şeyin mülk ve yönetimi elinde bulunduranın Allah olduğunu kabul etmeniz, itiraf etmeniz, unutmayınız, onun rububiyetine yönelik bir inancınızdır. Bir inancımızdır ve bunları Mekkeli müşrikler biliyorlardı. Ve bunlar Mekkeli müşrikler tarafından dahi kabul ve ikrar edilen meselelerdi kardeşlerim. Zamanımızdaki birçok cahilin zannettiği gibi Mekkeli müşrikler Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan veya yine bazı zırro cahillerin dediği gibi onlar puttan, taştan, helvadan Allah yapan insanlar değillerdi kardeşlerim. Onun için rububiyetle alakalı ben bu gibi bilgilerin sizler tarafından bilinmesini, etrafınızdaki sorumlu olduğunuz kişiler tarafından bilinmesini ve bu anlamda problemi olan insanlara anlatılmasını istiyorum. Bunlar rububiyetle alakalı meselelerdir kardeşlerim. Değerli dinleyenlerim, bu konudaki tevhidin gerçekleştirilmesine gelince, yani rububiyet tevhidini gerçekleştirmeye gelince, bu da unutmayınız ki iki hususun birbirinden ayırt edilmesiyle başlar. Bunlar ise bilme ve birleme hususudur. Bilmek ve birlemek hususudur. Yani bilmenin ayrı bir şey olduğu, birlemenin ise apayrı bir şey olduğunu öncelikle kafamıza yazmamız gerekir. Örneğin, biraz önceki sıraladığımız şeyleri bir insan bilebilir. Yani öldürenin ve diriltenin Allah olduğunu, kainatı idare edenin Allah olduğunu, yerden ve gökten mahlukatı rızıklandıranın Allah olduğunu, yağmuru yağdıranın Allah olduğunu bir insan bilebilir. Ama unutmuyorsunuz, bunun adı tevhid değildir, bunun adı bilmektir. Bunun adı bilmektir. Halbuki kendisinden istenilen şey ise bilmek değil, birlemektir, yani tevhiddir. Yani tevhiddir. Öyleyse Allah'ı rububiyetinde birlemek nasıl olur? Bunun izahından da bahsetmeye çalışalım kardeşlerim. Değerli dinleyenlerim, şunu aklınızdan asla çıkarmıyorsunuz ki, tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kimse, olmaz ise olmaz kuralı olan ispat ve nefi kaidesini çok iyi bilmesi ve ona uygun hareket etmesi gerekir. Ta ki Allah'ın üzerindeki hakkı olan tevhidi gerçekleştirebilsin. Altını çiziyorum ve tekrar ediyorum kardeşlerim. Bunlar çok önemlidir. Şunu aklınızdan asla çıkarmıyorsunuz. Tevhidin bütün boyutlarında tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kimse, olmaz ise olmaz kuralı olan ispat ve nefi kaidesini çok iyi bilmesi gerekir. Ve buna uygun da hareket etmesi gerekir. Ta ki üzerindeki Allah'ın hakkını ifa edebilsin. İspat ve nefi kaidesi kardeşlerim. Bu kural gereği bilinmesi gereken şey, dikkat ediyorsunuz, bu kural gereği bilinmesi gereken şey, Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından nefyi. Bakın bunlar çok önemli ifadelerdir kardeşlerim. Bunlar çok önemli kurallardır kardeşlerim. Hem de Allah'ın üzerinizdeki en büyük hakkı olan tevhidi gerçekleştirmede önemli kurallardır. Öyleyse lütfen dikkat ediyorsunuz. İspat ve nefiden kasıt, Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından nefy edilmesidir. Yani Allah'ın yaratıcılığını ispat edildi mi? Allah'ın yaratıcılığı ispat edildi mi? Bunun hiçbir mahluk tarafından gerçekleştirilemeyeceği de kabul edilmelidir. Burada kardeşlerim, burada Allah yaratıcıdır sözü ve inancı ile Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancının arasında dağlar kadar fark vardır. Birinin adı bilmek, birinin adı birlemektir kardeşlerim. Allah yaratıcıdır sözü yeterli değildir. Bunun adı bilmektir. Halbuki Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancı tevhiddir. İspatın ve nefyin bir arada olduğu bir inançtır. Bunu kafanıza güzel yazın kardeşlerim. Allah yaratıcıdır sözü ve inancında ispat, Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancında ise ispat ve nefi bir aradadır bakınız. Bu aynen kardeşlerim, bu aynen tevhidin kısa ve öz ifadesi olan La ilahe illallah cümlesindeki gibidir. Yani Allah ilahtır sözü ve inancının delaleti ile Allah'tan başka ilah yoktur sözü ve inancının delaleti birbirinden ayrı şeylerdir. Birbirinden ayrı şeylerdir. Çünkü Allah ilahtır sözü Allah'tan başka ilahları reddetmez kardeşlerim. Allah ilahtır sözü Allah'tan başka ilahları reddetmez. Halbuki La ilahe illallah ifadesi ilahlığı sadece Allah'a has kılıp onun dışındaki ilahları da reddeder. Onun dışındaki ilahları da reddeder. İşte la ilahe illallah ifadesinde hem ispat hem de nefi vardır kardeşlerim. Hem ispat hem de nefi vardır. Yani Allah'ın ilahlığını ispat ederken onun haricindeki tüm ilahları da reddediyorsunuz. La ilahe illallah budur kardeşlerim. Artık bu kaide rububiyetin şumulüne giren bütün şeyler için geçerlidir. Hala rububiyet tevhidindeyiz, dikkatinizi çekeriz. Bu kaide rububiyetin şumulüne giren bütün şeyler için geçerlidir. Allah'ın öldüren ve dirilten olduğunu kabul edip, ondan başka hiçbir varlığın da öldürme ve diriltme gücüne sahip olmadığını kabul etmek, onu bu konuda tevhid etmek demektir. Bakınız ifadelerde hem ispat hem de nefi bir arada anlatılıyor kardeşlerim. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul edip, ondan başka hiçbir yaratığın da idarede en ufak bir tasarrufunun olmadığına inanmak, Allah'ı bu konuda tevhid etmek demektir. Yani bazı cahillerin dediği ve zannettiği gibi, kutupların, evtapların, Allah indinde, güya onun velisi, evliyası kabul edilen insanların, tasarruf sahibi olduğunu reddetmektir bakınız. Bu kural eğer güzel anlaşılırsa, tevhidin ispat ve nefi kuralı anlaşılmaz ise, şeyhinizi de Allah'a ortak koşarsınız, üstadınızı da ortak koşarsınız, hocanızı da ortak koşarsınız, hatta ve hatta rububiyette ortak koşarsınız. Onun içindir ki, kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul edip, ondan başka hiçbir yaratığın da idarede en ufak bir tasarrufunun olmadığına inanmamız, Allah'ı bu konuda tevhid etmek demektir. Gökten yağmuru ve karı yağdıranın Allah olduğunu kabul etmeniz, bu hususta hiç kimsenin kar ve yağmur yağdırma gücüne sahip olmadığına inanmanız, bu konuda onu tevhid etmeniz demektir. Yani ispat ve nefi bir aradadır kardeşlerim. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatının rızıklarını veren olduğuna iman etmeniz, ondan başka hiç kimsenin de rızık verme gücüne sahip olmadığını kabul etmeniz, onu bu konuda tevhid etmeniz demektir. Hulasa kardeşlerim, hulasa, rububiyete ait olan bu ve emsali hangi husus olursa olsun, o konuda tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kimse, mutlaka ispat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket etme mecburiyetindedir. Yani Rabbisi için ispat ettiği bir şeyi mahlukatından nefy edecektir. Bunun başka bir ifade şekli ise, neyi Allah için kabul ettiyse onu mahlukatından reddedecektir. Onu mahlukatından reddedecektir kardeşlerim. Tevhidin bu yüce bölümünü zikrettikten sonra şimdi Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlar tevhidi bölümüne geçebiliriz. Ama oraya geçmeden önce tekrar etmekte faide vardır. Gördüğünüz gibi burada Mekkeli müşriklerin bu anlamdaki tevhidi gerçekleştirmeleri, bu anlamda itikatlarının sağlam oluşu, kendilerini kafirlikten, müşriklikten asla ve asla kurtarmadı kardeşlerim. Kurtarmamıştır kardeşlerim. Neden? Çünkü tevhidin herhangi bir bölümünde yan çizmeniz sizin kafir ve müşrik olmanıza yeterli olacaktır. Öyleyse Allah'ın varlığını bilmeniz, Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmeniz, kainatı idare edenin Allah olduğunu kabullenmeniz, ondan başka idarede hiç kimsenin bir tasarrufunun olmadığını kabullenmeniz yeterli değildir kardeşlerim. Yeterli değildir. Bu rububiyette tevhiddir ama yeterli değildir kardeşlerim. Çünkü isim ve sıfatlar tevhidi var. Çünkü uluhiyet tevhidi var. Bunların hepsini gerçekleştirme mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim, isim ve sıfatlar tevhidi hususunda, yani tevhidin bu bölümü, adından da anlaşılacağı gibi yüce Rabbimizin isim ve sıfatları ile alakalı bir bölümdür. İsim ve sıfatları ile alakalı bir bölümdür. Yani Allah-u Teala'nın gerek Kerim kitabında ve gerekse Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti seniyesinde kendisine mahsus zikretmiş olduğu isimleri ve sıfatları ile alakalı bir tevhid dalıdır. Bir tevhid dalıdır. Tevhidin bu bölümünde de takip edilmesi gereken yol, Allah'ın yüce kitabı Kur'an'da ve Resulünün temiz sünneti seniyesinde bizzat kendisini isimlendirdiği isimlerle isimlemek, vasıflandırmış olduğu sıfatlarla da vasıflamaktır. Buralara lütfen dikkat ediyoruz. Bu da bu toplumda problemli olan bir tevhid dalıdır. Bu toplumun en önemli problemlerinden birisi de bu tevhid dalıdır kardeşlerim. Evet, tevhidin bu bölümünde de takip edilmesi gereken yol, Allah'ın yüce kitabı Kur'an'da Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti seniyesinde bizzat kendisini isimlendirdiği isimlerle isimlemek, vasıflandırdığı sıfatlarla da vasıflandırmaktır. Başka bir ifadeyle yüce Rabbimizin kendisi hakkında ispat ettiğini kabul etmemiz, nefyettiğini de reddetmemiz gerekir kardeşlerim. Unutmayınız, bu ümmetin selefi ve önde gelen güzide imamları onu başka şeylere benzetmekten kaçınarak, yani Allah'ı başka şeylere benzetmekten kaçınarak tahrif ve tadile sapmadan Allah'ın kendisi için ispat ettiği isim ve sıfatları olduğu gibi kabul etmiş, kendisi hakkında nefyettiği şeyleri de inkara sapmadan reddetmişlerdir. Çünkü yüce Allah kendisinin gereği gibi tanınmasını emretmiş ki bu ancak isim ve sıfatlarıyla bilinir kardeşlerim. İsim ve sıfatlarıyla Allah tanınır. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona onlarla dua edin ve onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Yani onun isimleri hakkında ilhada sapmayacaksınız, eğriliğe sapmayacaksınız. Kur'an ve sünnette ne zikredilmiş isim olarak bunları kabul edeceksiniz. Nelerle kendisini vasıflandırmış, sıfat olarak nelerle kendisini vasıflandırmış ise Allahu Azze ve Celle, akıl ve mantık yürüterek onları reddetmeyeceksiniz. Olduğu gibi kabullenme mecburiyetindesiniz. Çünkü bakınız Araf suresi 180, onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın, onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Yine kardeşlerim, Zümer suresi 67, onlar Allah'ı gereği gibi bilemediler. Onlar Allah'ı gereği gibi bilemediler. Halbuki kıyamet günü yer tamamen onun avucu içerisindedir. Gökler de sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından yüce ve uzaktır. Zümer suresi 67 kardeşlerim. Lütfen ayeti celileye bir daha dikkat ediniz. Onlar Allah'ı gereği gibi bilemediler. Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü yer tamamen onun avucu içerisindedir. Gökler de sağ elinde dürülmüştür. O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Zümer suresi 67 kardeşlerim. Görüldüğü gibi burada Allah'ı gereği gibi tanıyamama, onun kadrini, kıymetini bilememe, Allah'a ortak koşanların vasfı olduğu anlatıldığı gibi, Allah'ın isim ve sıfatları hakkında ilhada, yani eğriliğe sapanlarda kınanmış ve bunun cezasını çekecekleri anlatılmıştır, bildirilmiştir. Buralara dikkat edelim. Halbuki tevhid ehli kimselerin yolu, isim ve sıfatları olduğu gibi kabullenmek ve bu konularda yaratılmışlara benzerliği ise reddetmektir. Evet kardeşlerim, bu tavır teşbihi bulunmayan bir isbat ve ta'dili bulunmayan bir tenzihtir. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi leyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul basir, onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur ama o işitendir, görendir. Ona benzer hiçbir şey yoktur sözünde teşbih ve benzeri reddetme vardır. O işitendir, görendir sözünde de ilhat ve ta'dili reddetme vardır. Buralara lütfen dikkat ediniz. Leyse kemislihi şey'un ve huves semi'ul basir. Şura suresi ayet 11. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur. Ama o işitendir ve görendir. İşitendir ve görendir. Ona benzer hiçbir şey yoktur sözünde teşbih ve benzeri reddetme vardır. O işitendir, görendir sözünde de ilhat ve ta'dili reddetme vardır. Yani onun işitme ve görme sıfatlarını kabullenme mecburiyetimiz var. Allah hem işitir hem de görür. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur sözünde de işitmesi ve görmesi mahlukatına benzemeyen işitme ve görmedir. Yani diğer bir ifadeyle bütün noksanlıklardan münezzeh bir işitme ve görmedir kardeşlerim. Allah'ın isim ve sıfatları hakkındaki söylenmesi gereken söz, altını çiziyoruz, kafamıza yazıyoruz. Allah'ın isim ve sıfatları hakkındaki söylenmesi gereken söz, zatı hakkındaki söylenmesi gereken sözün fer'idir. Ne demek bu ifade? Yani Allah-u Teala'nın mukaddes zatı nasıl diğer varlıkların zatlarına benzemiyor ise, onun isim ve sıfatları da diğer varlıkların isim ve sıfatlarına benzemez. İsim ve sıfatlarına benzemez kardeşlerim. Bu konuda meseleyi anlamaktan aciz kalan kimselerin içerisine düştüğü hataların en büyüğü, Allah ile kulları arasındaki isim benzerliğinin müsemmada da benzerlik kabul edeceğinden dolayı bazı sıfatları kabule yanaşmamışlardır. Böylece yağmurdan kaçayım derken doluya tutulmuşlardır. Doluya tutulmuşlardır. Yani eğer zikredilen bu sıfatları Allah için varsayarsak, Kur'an ve sünnette zikredilen bu sıfatları Allah için varsayarsak, onu mahlukatına benzetmiş oluruz mantığından hareketle, Allah için ispat edilmiş birçok sıfatı ya inkar etmişlerdir ya da tevile yeltenmişlerdir birçok zavallı insan. Halbuki kardeşlerim, halbuki isimlerdeki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Biz Allahu Azze ve Celle'nin alim sıfatını kabul ettiğimiz gibi, kullarının da alim olduklarına inanırız. Kullarından da alim olanların varlığını kabul ederiz. Çünkü Rabbimiz bu sıfatı kendisi için zikrettiği gibi kulları için de zikreder. Bakınız En'am suresi 101. Ve huve bikulli şeyin alimun. O her şeyi bilendir. Bu ayeti celilesinde Allah alim sıfatını zikretmiştir. Allah alim sıfatını zikretmiştir. Bakıyorsunuz ki Zariyat suresinde biz onu alim bir erkek evladıyla müjdeledik ayetinde de kullarının da alim sıfatı olduğunu zikretmiştir. Kullarının da alim sıfatı olduğunu zikretmiştir. Ama hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın alimliği ile İbrahim peygambere müjdelenen İshak aleyhisselamın alimliği bir değildir kardeşlerim. Bir değildir. Allah'ın ilmi bütün noksanlıklardan münezzeh bir ilimdir. İshak'ın ilmi ise birçok noksanlıklarla dolu olan ilimdir. Öyle mi? Şimdi burada bir isim benzerliğinden dolayı Allah'ın alimliği inkar edilebilir mi? Haşa. Ve yine kardeşlerim, Allah-u Teala'nın şefkat ve merhamet sıfatının olduğuna inandığımız gibi kullarının da şefkat ve merhamet sıfatları vardır. Buna da biz inanırız. Rabbimiz Tövbe suresinde innehu bihim raufur rahim. O onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah bu ayeti celilede kendisinin şefkat ve merhametli olduğunu, şefkat ve merhamet sıfatının olduğunu zikrediyor. Ama bakıyorsunuz ki yine Tövbe suresi ayet 28, andolsun ki içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. İşte bu ayeti celilede ne anlatıyor? Kullarının da şefkat ve merhamet sıfatlarının olduğunu zikrediyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada da elbette ki şuurlu ve basiretli bir inananın anlayışı nasıl olmalıdır? Yüce Yaratıcının şefkat ve merhametiyle herhalde onun kullarının şefkat ve merhameti aynı değildir. Aynı değildir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Allah-u Teala merhametini 100 parçaya böldü ve 99'unu yanında tutarak bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça sebebiyle bütün yaratıklar birbirlerine merhamet ederler. Buhari'deki bu hadisi şerife dikkat ederseniz ne gösteriyor? Allah'ın sıfatları ile kullarının sıfatları birbirinden çok farklıdır. Çok farklıdır. Yani merhamet 100'e bölünmüş, sadece bir tanesi indirilmiş, bütün mahlukat onu kullanarak birbirine merhamet ediyor. Öyle mi? Aradaki farkı düşünün kardeşlerim. Yani Allah da merhametlidir, şefkatlidir. Ama kullarından da merhametli ve şefkatli olanlar var. Bu sıfat benzerliğinden dolayı haşa, haşa burada yok canım Allah'ın merhameti, Allah'ın şeyi, bunu inkar edebilir misiniz? Yani isimlerdeki benzerlikten dolayı kalkıp müsemmada da bir benzerlik var diye Allah'ın bir takım cahil insanların yaptığı gibi Allah'ın bu sıfatları inkar edilebilir mi? Asla kardeşlerim. Asla. Yine bakınız Rabbimiz Kerim kitabında kendi nefsini işitir ve görür olduğunu anlatıyor. Kendi nefsini işitir ve görür sıfatlarıyla vasıflandırıyor. İnna Allaha semi'un basir diyor. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Allah hem işitiyor hem görüyor bakınız. Lokman suresi ayet 28. Allah hem işitiyor hem de görüyor kardeşlerim. Bununla beraber kulları da işitiyor ve görüyor. İnsan suresinde biz insanı halden hale geçirdiğimiz karışık bir nutfeden yarattık. Ve onu hem işitici hem de görücü kıldık. Hem işitici hem de görücü kıldık. Yani semi ve basir sıfatı insanlarda da var. Peki şimdi Allah'ın görmesiyle, Allah'ın işitmesiyle kulların görmesi ve işitmesi aynı mıdır kardeşlerim? Asla. Asla değerli kardeşlerim. Ve yine bakınız Rabbimiz kendisini hayat sıfatıyla vasıflandırıyor. Allah hayat sahibidir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Daima diridir ve kendi zatıyla her şeyi ayakta tutandır. Allahu azze ve celle hay olduğunu, kayyum olduğunu zikrediyor. Ali İmran suresinde. Bakıyorsunuz ki Enbiya suresinde de وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيِّنَ her hayat sahibi şeyi sudan yarattık diyor. Yani bu ifadesiyle de mahlukatının da hayat sahibi olduklarını anlatıyor. Peki aynı hayat mı? Aynı canlılık mı? Aynı dirilik mi? İsimlerde bir benzerlik var. Bir sıfat benzerliği var. Acaba müsemmada bir benzerlik olabilir mi? Asla kardeşlerim. Bunları güzel anlaya anlaya gideceğiz ki biraz sonra bu toplumun inkar ettiği sıfatları iyi anlayacağız. Neden inkar ettiklerini de iyi anlayacağız. Ve şimdi yine bakarsınız ki Rabbimiz Kerim kitabında inne rabbeke lebil mirsad şüphesiz ki Rabbin daima gözetleme yerindedir. Bakınız Fecir suresi ayet 14 muhakkak ki Rabbin daima gözetleme yerindedir. Allahu Ekber. Allah'ın bir yerde olduğu anlatılıyor. İnne rabbeke lebil mirsad şüphesiz ki Rabbin daima gözetleme yerindedir. Ve bununla bir yerde olduğunu zikrediyor. Ve buranın neresi olduğunu anlatmak için de defalarca isim ve sıfatlar tevhidinde zikredildiği gibi Er-Rahmanu alel arşisteva 7 tane bu ayeti celilesiyle yani bu anlamdaki 7 ayeti celileyle Allahu Azze ve Celle arşının üzerinde olduğunu anlatıyor. Er-Rahmanu alel arşisteva Taha suresi 5 Secde suresi, Araf suresi bunlarda ifadeleri bulursunuz kardeşlerim. Şimdi burada Allahu Teala istiva sıfatını zikretmiş ve kendisinin de arşının üzerinde olduğunu, oraya istiva ettiğini anlatmıştır. Oraya istiva ettiğini anlatmıştır. İstiva sıfatından bahsetmiştir. Şimdi bakıyorsunuz ki bunun yanı sıra Hud suresi ayet 44. Hud suresi ayet 44. Vestavat alel cudi. Gemi cudi üzerine oturdu diyor. Bakınız, geminin cudi dağı üzerine istiva etmesini anlatıyor. Yani mahlukatı hakkında istiva sıfatından bahsediyor. Vestavat alel cudi. Gemi cudi üzerine oturdu diyor. Açıyorsunuz yine Zuhruf suresi ayet 13 kardeşlerim. لِتَسْتَوَ عَلَى الظُّهُورِهِ Hayvanlar yarattık sırtlarına istiva edesiniz diye. Hayvanlar yarattık sırtlarına kurulasınız diye, sırtlarına oturasınız diye. Yani kardeşlerim, istiva İmam Malik'in dediği gibi malumdur, anlamı malumdur. Yerleşme, oturma, kurulma anlamı budur kardeşlerim. Yani bu mahlukatı hakkında zikredildiği gibi Rabbimiz kendi sıfatı olarak da zikreder. Ben arşımın üzerine yerleştim. Ben arşın üzerindeyim diyor. Ben arşımın üstündeyim diyor Allahu Azze ve Celle. Şimdi bu sıfatlardaki benzerlikten dolayı kalkar da onun bu sıfatını inkar edebilir miyiz? Yani istivadan kasıt insanların yerleşmesi, oturması, kurulması anlaşılarak, onlara tahayyül ederek, benzeterek Allah'ın bu sıfatını inkar edebilir miyiz? Asla değerli kardeşlerim. Asla. Asla kardeşlerim. Hulasa Rabbimizin burada zikretmediğimiz daha birçok isimleri ve sıfatları var ki bunlar kendisi için ispat edildiği gibi kulları için de zikredilmiştir. Kulları hakkında da zikredilmiştir. Ama biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu benzerlik Bismillah biraz önce de ifade edildiği gibi kardeşlerim, bu benzerlik sadece ve sadece isim yönüyledir. Müsemma yönüyle değildir kardeşlerim. Sadece isim yönüyledir. Müsemma yönüyle değildir. Çünkü müsemma yönüyle kulların sıfatları Allah'ın sıfatlarından çok çok başkadır. Çok çok başkadır kardeşlerim. Daha doğrusu Allahu Teala'nın sıfatlarının eşi ve benzeri olmadığı gibi bütün kusur ve noksanlıklardan da beridir. Ama kullarınki öyle değildir. Ama kullarınki öyle değildir kardeşlerim. Öyleyse isim ve sıfatlar konusunda en güzel söylenmesi gereken söz, takip edilmesi gereken yol, eğer bu konuda tevhidin gerçekleştirilmesi isteniyor ise şanı yüce Rabbimizin gerek Kur'an'da ve gerekse sahih sünnette zikredilen isim ve sıfatlarının olduğunu itiraf edip tahriften, ta'dilden, teşbihten, tekyiften ve temsilden uzak bir anlayışla bunları kabul etmemiz gerekir. Yani tevil etmeyeceğiz. Ne demek tevil etmek? Sözü çevirmeyeceğiz. Söze ayrı bir anlam, ayrı bir mana vermeyeceğiz. Yorumlamayacağız. Ayetin zahiri anlamından ne zikrediliyor ise budur. Teşbihe gitmeyeceksiniz. Ne demek teşbih? Benzetmeyeceksiniz. Benzetmeyeceksiniz. Tahrife girmeyeceksiniz. Yani harflerin yerini değiştirmeyeceksiniz. Bozmayacaksınız. İbarenin manasını değiştirmeyeceksiniz. Bugün toplumumuzda güya alim diye geçinen insanların yaptığı gibi yapmayacaksınız. Er-Rahmanu alel arşisteva ifadesini, oradaki zikri geçen istivayı istila diye tahrif etmeyeceksiniz. Allah arşı istila ettiği şeklinde bir anlam vermeyeceksiniz. İstila başkalarına ait olan bir yeri gidip zapt etmektir. İşgal etmenin adıdır. Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Ve ayeti cellede ifade edildiği gibi Er-Rahmanu alel arşisteva. O Rahman arşa istiva etmiştir. Yerleşmiştir, kurulmuştur diyor. İstila değildir kardeşlerim. Eğer istila derseniz ayeti tahrif edersiniz. Allah'ın kendisi için ispat etmiş olduğu istiva sıfatını reddetmiş olursunuz. Reddetmiş olursunuz. Onun içindir ki buna mutlaka bir Müslümanın dikkat etme mecburiyeti vardır. Hani biraz önce dedik ya, kullarındaki bu anlamdaki bir sıfatın varlığından dolayı hemen aklına onların sıfatı gelerek Allah'ın bu sıfatını asla inkar etmemesi gerekir. İsimlerdeki benzerlikten dolayı müsemmada da bir benzerlik var zannederek, hayal ederek, aklında böyle oluşturarak onu inkar etmemesi gerekir. İnsanların da istivası söz konusudur, Allah'ın da, ama Allah'ın istivası kulların istivası gibi değildir. Bizim inancımız Allah yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerindedir. Arşa istivası bu anlamdadır. Ama nasıl istiva etmiştir bilemeyiz. Biraz önce leyse ke mislihi şey'un ve huve semi'ul basir. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur. Ama işitir ve görür. İşte bu ayeti celile bize aslında bu konuda çok önemli bir kuralı anlatıyor. İsimlerini, sıfatlarını kabul edin. Ama hiçbir şeye benzetmeden. Şura suresindeki bu 11. ayet bize bunu anlatıyor kardeşlerim. Allah'ın arşının üzerinde oluşunu kabul edin. Ama nasıllığı, keyfiyeti bile meçhul. Bununla uğraşmayın. Allah elinden bahseder. Ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir diyor. Allah iki elinden bahsediyor. Biyedeyye ifadesiyle iki elinin olduğundan bahsediyor. Senin hemen eli aklına, mahlukatın, kulların eli, aklına hemen bu el gelir de böyle bir benzerlik varsa direkt inkar edersen, öncelikle birincisi müşebbihe olmuş olursun, ikincisi de inkarcı olmuş olursun. Sana kim diyor Allah'ın eli kulların eline benzer? Bunu nereden çıkarıyorsun? Allah'ın eli vardır, leyse ke mislihi şeyun. Hiçbir şeye benzemeyen bir eli vardır. Nasıldır? Bilemiyoruz. Allah elinden bahsediyor. Hatta iki elinden bahsediyor kardeşlerim. Bu Kur'an'ın ve sünnetin açık ve net bir şekilde ifadeleri, sahabenin inancı, tabiinin inancı, tebe-i tabiinin inancı, bugün güya peşinden gittiklerini zannettikleri dört büyük imamın inancıdır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yedinden bahsedilir diyor Ebu Hanife. Allah'ın yedi vardır. Yani eli vardır, elleri vardır. Allah yüzünden bahseder. Asla bunları tevil edemezsiniz diyor Ebu Hanife. Allah arşa istivasından bahseder. Bunu asla istila olarak tevil edemezsiniz. Böyle yaparsanız onun bir sıfatını inkar etmiş olursunuz. Ve bu problem tevhidi bir problemdir kardeşlerim. Onun için Müslümanların bu anlamda tevhidi gerçekleştirmeleri için ispat ve nefi bir arada Kur'an'ın sünnetin anlattığı isim sıfatları kabul edecek ama hiçbir şeye benzetmeyecek. Tahrif etmeyecek. Tadile sapmayacak. Tekyife yani keyfiyet belirtmeyecek. Temsil misal vermeyecek. Olduğu gibi inanacaktır kardeşlerim. Ve yine sırası gelmişken bu toplumun problemlerinden bir tanesi Allahu Azze ve Celle gözünden bahseder. Allahu Azze ve Celle gözlerimizin önünde büyüyesin diye, gözlerimizin önünde büyüyesin diye, gözlerimiz önünde bir gemi yaptı ifadesiyle Allah gözlerinden bahsediyor. Allah kendisinin göz sıfatı olduğunu zikrediyor. Ve size bir çift ezeli göz bakar hadisinde anlatıldığı gibi bir çift gözü olduğundan bahseder. Kur'an ve sünnet bunları anlatır kardeşlerim. Allah'ın gözünden bahseder kardeşlerim. Bunları olduğu gibi kabullenme mecburiyetindesiniz. Kabullenme mecburiyetindeyiz. Allah'ın gözü derken mahlukatın gözüne benzeterek onu inkar ederseniz birincisi müşebbihe olursunuz, ikincisi de inkarcı olmuş olursunuz. Allah'ın gözü vardır, şanına yakışır şekilde bir gözü vardır. Allah'ın gözleri vardır, şanına yakışır şekilde gözleri vardır. Nasıllığını bilemeyiz kardeşlerim. Senin gözün gibi bir göz değil. Sen kulağının dibini göremezsin, burnunun dibini göremezsin, gece karanlıkta göremezsin. Ama Allahu Azze ve Celle karanlık gecede, kara hergin içerisinde, kara taşın üzerindeki kara karıncayı görür. O öyle görür. Bütün noksanlıklardan münezzehtir onun görmesi ve onun gözleri. Siz burada isimlerdeki müştereklerden dolayı müsemmada da bir benzerlik var zannederek veya müsemmada da benzerlik olur arızasına düşmemek için onun isimlerini, sıfatlarını asla ve asla tevile gidemezsiniz. İnkara kalkışamazsınız. İşte isim ve sıfatlar tevhidi dediğimiz zamanda basiretli bir Müslümanın gerçekleştireceği kaide, kural bu olmalıdır. Nasıl haber verdiyse öylece kabullenme mecburiyetindeyiz. Hiçbir şeye benzetmeden, tahrif etmeden kardeşlerim. Çünkü bu meseleler asr-ı saadette olduğu gibi kabul edilen ve olduğu gibi kendisine iman edilen meselelerdi. Kendiliğimizden bir şeyler çıkarmayacağız. Akli ve mantıki hareketlerle Allah'a nispet edilen Kur'an ve sünnetteki isim ve sıfatları inkar etmeyeceğiz. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir. Evet, isim ve sıfatlar tevhidi hususunda benim söyleyeceğim son söz, her kim isim ve sıfatlar konusunda tevhidi gerçekleştirmek istiyorsa, aynen ispat ve nefi kuralını burada da gerçekleştirmesi lazım. İspat ve nefi kuralı, ne demekti ispat ve nefi kuralı? Allah Kur'an-ı Kerim'de, Resulü sünnet-i seniyesinde bir isimden, bir sıfattan bahsetmiş ise, bunu olduğu gibi kabul edeceğiz. Bu ispatı kabul edeceğiz. Nefi hususunda da ne yapıyoruz? Mahlukatına benzetmeyeceğiz. Mahlukatına benzetmeden olduğu gibi şanına yakışır şekilde bütün noksanlıklardan münezzeh sıfatlarının olduğuna, isimlerinin olduğuna iman edeceğiz kardeşlerim. İşte isim ve sıfatlar hususundaki tevhid de budur. İnanın, esefle ifade edeyim, İnanın Mekkelilerin bu anlamda da problemleri yoktu. Yani Mekkeliler de isim ve sıfatlar hususunda problemi olmayan insanlardı. Onlar da isim ve sıfatlar hususunda tevhidi gerçekleştirmişlerdi. Rububiyet tevhidi ile alakalı problemleri olmadığı gibi isim ve sıfatlarla alakalı da problemleri yoktu. Ya Hüseyin, sen kaç ilaha tapıyorsun? Sorusuna Hüseyin, gökte bir, yerde altı. Peki ey Hüseyin, başın darda kaldığı zaman, sıkıntıya düştüğün zaman kimden yardım istiyorsun? Elbette ki göktekinden diyor. Peki senin sıkıntılarına gökteki ilah yardım ediyorsa, sana gökteki ilah yardım ediyorsa, neden yerdekileri ona ortak koşuyorsun? Yoksa sen korkuyor musun ki bunlar olmadan Allah sana yardım etmez? Hayır, bu sebepten dolayı değil diyor. Öyleyse ya Hüseyin, gel la ilahe illallah de. Gel la ilahe illallah dedi. Ve Hüseyin diyor ki ben anladım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten çok mükemmel bir ifade kullandı. Çok doğru söylüyor. La ilahe illallah diyor. Bunu niye misal verdim? Allahu Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olduğunu kabulleniyordu Mekkeliler. Onların bu anlamda bir problemleri yoktu. İsim ve sıfatlar hususunda bir problemleri yoktu. Sadece Rahman ismine biraz kafa takmışlardı. O da Allah'ın ismi olduğundan dolayı değil. Muhammed'e, Yemame'de Rahman isminde bir insan bir şeyleri telkin ediyor diye onun için bunu kabullenmiyordular. Değilse Allah'ın isim ve sıfatları hususunda Mekkelilerin problemleri de yoktu. Mekkelilerin problemleri yoktu kardeşlerim. Yani Mekkelilerin rububiyet tevhidi sağlamdı. İsim ve sıfatlar tevhidi de sağlamdı kardeşlerim. Geldik uluhiyet tevhidine kardeşlerim. Uluhiyet tevhidi. Dersimiz biraz uzun da sürse, lütfen kardeşlerim istirham ediyorum. Mevzunun bu bölümünü de dinlerken zihinleriniz lütfen zinde tutun. Bu bölüm önemli bir bölümdür kardeşlerim. Evet, uluhiyet tevhidi. Tevhidin üçüncü bölümü olan uluhiyet tevhidi, yani Allah'ı ululama tevhidi kardeşlerim. Tevhidin bu bölümü inananların en fazla müşkülata düştüğü bir bölüm olması hasebiyle, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, sohbet seyrinde zihinlerinizi ne kadar zinde tutarsanız konuyu o kadar güzel anlarsınız. Bu yönlü problemi olan insanlara da o yönlü yardımcı olursunuz kardeşlerim. Uluhiyet tevhidi ibadetlerle alakalı bir tevhid bölümüdür. Bu husustaki takip edilmesi gereken yol ise, yapılan bütün ibadetlerin hiçbir ortak tanımadan, hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan, o ibadetin yalnız ve yalnız Allah için yapılmasıdır kardeşlerim. Evet, bu konuda takip edilmesi gereken yol, yapılan bütün ibadetlerin hiçbir ortak tanımadan, hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan, o ibadetin sadece ve sadece Allah için yapılmasıdır kardeşlerim. Unutmayınız ki bu temel kural, Allahu Azze ve Celle'nin ne öncekiler ve ne de sonrakiler için kendisinden başkasını din olarak kabul etmediği İslam'ın temelidir. O Kerim kitabında bakınız ne buyuruyor. Ey Muhammed, senden önce gönderdiğimiz Resullere sor bakalım. Senden önce gönderdiğimiz Resullere sor bakalım. Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar meşru kılmış mıyız? Zuhruf suresi ayet 45. Ve Allahu Teala bu ayetin cevabını da vererek buyuruyor ki, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Ve yine hatırlarsınız, وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَن۪يبُ الطَّاغُوتُ. Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin, tağuttan da sakının diye bir peygamber göndermişizdir. Nahl suresi ayet 36 kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şeriflerinde bakınız ne buyuruyor. Kıyamete yakın kılıçla gönderildim. Kıyamete yakın kılıçla gönderildim. Ta ki ortağı olmayan tek Allah'a ibadet edilsin. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Emrime karşı gelenler içinde zillet ve aşağılık vardır. Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. O da onlardandır diyor. Görüldüğü gibi kardeşlerim, bütün peygamberlerin daveti, tevhidin diğer bir ifade şekli olan sadece ve sadece Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması içindir. Ona ortak koşulmaması içindir. Değerli dinleyenlerim, farkındaysanız bu ifadelerde de tevhidin olmazsa olmaz kuralı olan ispat ve nefi kaidesi zikrediliyor. Eğer buraya da dikkat ettiyseniz, yani ibadetin Allah'a yapılması kuralı, ispatın ondan başkasına ibadet edilmesinin nehyi, nefi kuralıdır. İbadetin Allah'a yapılması kuralın ispat yönü, ondan başkasına ibadet edilmemesi de kuralın nefi yönüdür. Tevhidin bütün cüzlerinde olmazsa olmaz kural aklımızdan asla çıkarmıyoruz. İspat ve nefi kuralı. İspat ve nefi kuralı kardeşlerim. Evet. Yani ibadetin Allah'a yapılması kuralın ispat yönü, ondan başkasına ibadet edilmemesi de kuralın nefi yönüdür kardeşlerim. Diğer bir ifadeyle daha güzel anlaşılsın, İbadeti Allah'a takdim etmek kuralın ispat yönü, yapılan o ibadette hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmamada kuralın nefi yönüdür kardeşlerim. Kuralın nefi yönüdür. Şimdi bu hususta da şurası asla unutulmamalıdır ki, ibadet tek başına ele alındığı zaman bu ifade tevhidden daha genel anlamdadır. Evet, ibadet tek başına ele alındığı zaman bu ifade tevhidden daha genel anlamdadır. Çünkü her ibadet eden abittir ama her abid muvahhid değildir. Şimdi yine önemli bir kural işleyeceğiz kardeşlerim. Buna da dikkat ediyorsunuz. İbadet tek başına ele alındığı zaman bu ifadenin tevhidden daha genel anlamda olduğunu asla kafanızdan çıkarmıyorsunuz. Çünkü her ibadet eden abittir. Ama her abid muvahhid midir? Her abid muvahhid değildir kardeşlerim. Yani her ibadet eden muvahhid değildir. Bu konuyu, yani abid ile muvahhid konusunu daha güzel anlayabilmek için asr-ı saadete yöneliyor. O anki Allah'a ibadet etmelerine rağmen ona ortak koşanlarla ibadetlerinde tevhidi gerçekleştirenleri iyi tanımamız gerekiyor. Abid ile muvahhidin güzel anlaşılması hususunda ne yapıyoruz? Ta Mekke dönemine dönüyoruz. Allah'a ibadet etmelerine rağmen ona ortak koşanlarla ibadetlerinde tevhidi gerçekleştirenleri iyi tanıma mecburiyetindeyiz. Eğer tanıyamazsanız toplumumuzda da Allah'a şirk koşanlarla muvahhidleri ayırt edemezsiniz kardeşlerim. Çünkü tevhidin mana ve mahiyetini anlayamayan birçok zavallının da hayret ettiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını, birliğini tanıyan, onun isim ve sıfatlarını kabul eden ve ona bir takım ibadetlerde bulunan bir topluluğa peygamber olarak gelmiştir. Evet, ne yazık ki bugün birçok insana bu ifadeler kullanıldığı zaman hayret ediyorlar. Sen ne konuşuyorsun? Hocam, abim, arkadaşım, peygamberin geldiği insanlar ne demek Allah'ı tanıyorlar? Ne demek Allah'ın isim ve sıfatlarını biliyorlar? Ne demek rububiyeti gerçekleştirmişler? Bunları söylediğimiz zaman hayretle karşılıyorlar. Neden? Çünkü bunlar ibadet eden abid ile muvahhid arasındaki farkı bilmiyorlar. Yani peygamberimizin Allah'a ibadet eden bir topluluğa peygamber olarak gönderildiğinden haberleri yok bu insanların. Haberleri yok. Neden yok? Kur'an sünnet okunmuyor ki arkadaşım ya. Kur'an sünnet ele alınarak okunmuyor. Biraz önceki zikri geçen ayetler herhalde tahrif edilmiş İncil'den değildi. Tahrif edilmiş Tevrat'tan değildi. Azim kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'dendi. Mekkeli müşrikleri tanıtıyor. Onların Allah'ın varlığını, birliğini bildiğini anlattı bize. Bu cahil topluluğun bildiği, zannettiği gibi değil. Mekkeliler Allah'ı bilen, kabul eden, isim ve sıfatlarını ikrar eden insanlardı. Bakınız biraz sonra delilleriyle de anlatacağımız gibi Mekkeliler Allah'a ibadet eden insanlardılar. Yani abid insanlardı, abid. Ama Allah abid istemiyor, muvahhid istiyor kardeşlerim, muvahhid. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَا يُؤْمُنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlar. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan ibadet etmezler. Görüyor musunuz? Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan ibadet etmezler. Allah'a ibadet ediyorlar ama ortak koşarak ibadet ediyorlar. Yani bu insanlar abid. Abid. Ama muvahhid değiller. Allah abid istemiyor, muvahhid istiyor kardeşlerim. Muvahhid istiyor. Evet, Yunus suresi, Yusuf suresi 106. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler diyor. Evet, halbuki kardeşlerim, halbuki Allah-u Teala'nın istediği sadece ve sadece kendisine ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin ona ortak koşulmamasıdır. Rabbimiz bakınız yine Mekkeli müşriklerden bahsederek buyuruyor ki denizde şiddetli bir kasırga gelip onları her taraftan dalgaları sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını anladıkları anda dini yalnız Allah'a halis kılarak bizi bu tehlikeden kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden oluruz diye Allah'a yalvarırlar. Mekkelilerden bahsediyor bakınız. Yunus suresi ayet 22. Mekkelilerden bahsediyor. Mekkeliler denizde fırtınaya tutuldukları zaman dini yalnız Allah'a halis kılıyorlar. Allah'a yalvarıyorlar. Eğer bizi buradan kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız diyorlar. Görüyor musunuz? Mekkelilerin ibadeti. Yine bakınız, Ankebut suresi ayet 65. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ona yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca yine Allah'a ortak koşarlar. Yine Allah'a ortak koşarlar. Bu neyi gösteriyor kardeşlerim? Bu Mekkeli müşriklerin sıkıntı anında Allah'tan yardım istediklerini gösteriyor. Sıkıntı anında yardım istediklerini gösteriyor. Ama Allahu Azze ve Celle sıkıntı anında da, bolluk anında da her zaman Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Mekkelilerden bahsediyoruz, görüyor musunuz? Mekkelilerin Allah'a ibadeti bunlar, bakınız. Yine kardeşlerim dikkat ediyorsunuz. Mekkeliler namaz kılan insanlardı. Mekkeli müşrikler namaz kılıyordular, namaz. Enfal suresi ayet 35. Onların Beytullah yanındaki namazları ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibarettir. Onların Beytullah yanındaki namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir. Enfal 35. Bu ayeti en güzel şekliyle izah eden Müslim'deki bir rivayet var. Ebu Zer radıyallahu anh ravisi olan ben Abdullah İbni Samit'e, ey kardeşimin oğlu, ben Resulullah'a kavuşmadan, yani Müslüman olmadan 3 sene önce namaz kılıyordum. 3 sene önce namaz kılıyordum. Ben ona dedim ki kimin için namaz kılıyordun? Kimin olacak? Kimin için olacak? Allah için diyor. Allah için diyor. Görüyor musunuz? Mekkeli müşrikler kardeşlerim, tekrarında fayda vardır. Allah'ın varlığını, birliğini bilen, onun isim ve sıfatlarını bilen, sıkıntı anında Allah'tan yardım isteyen ve burada gördüğünüz gibi namaz kılan kimselerdi. Namaz kılan kimselerdi. Şimdi bakınız, yine Rabbimiz ne buyuruyor? Tövbe suresi 28. Ey iman edenler, innemel müşrikûne necesün. Muhakkak ki müşrikler pisliğin ta kendisidir. Onun için bu yıldan sonra artık onları Mescid-i Haram'a sokmayın. Bu adamlar hacca geliyorlar, hacca. Hac yapıyorlar kardeşim, hac. Ey iman edenler, yani Allah'a ortak koşmadan iman edenler, müşrikler ancak birer pisliktir. Biliyorsunuz imanın olmadığı bir yerde şirk olmaz. Müşrik denildiği zaman imanı olan insanlar demektir. İmanı olan insanlar demektir. Müşrikler ancak birer pisliktir. Onun için bu yıldan sonra artık onları Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Onları hacca bırakmayın diyor. Bu ayeti de en güzel şekliyle anlamak için Ebu Hureyre'den gelen Buhari'deki bir hadis var. Lütfen buraya dikkat ediyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anhu şu malum olan haçta nahır gününde birçok münadilerle birlikte Mina'da bu yıldan sonra hiçbir müşrik haç, hiçbir çıplak beyti tavaf etmesin diye nida ettirdi. Bakınız, artık bu yıldan sonra, ayet indikten sonra Resulullah tabi ne yapıyor? Resulullah emrediyor, etrafındaki insanlara münadiler ne yapıyor? Sesleniyor, millete bağırıyor. Artık bu yıldan sonra hiçbir müşrik, Allah'a şirk koşanlar haç etmeyecekler. Hac etmeyecekler ve Beytullah'ı da çıplak olarak tavaf etmeyeceklerdir. Bu insanlar Allah'a ibadet ediyordular. Bu insanlar kardeşlerim, buralarda anlatıldığı gibi hacca gelen bu insanlar Beytullah'ı tavaf eden insanlardı. Buhari'deki bu hadiste bize onların hac yaptığını anlatıyor. Hac kardeşlerim. Yine Müslim'deki bir hadis Abdullah İbni Ömer'den diyor ki cahiliyet devri insanları aşure günü oruç tutarlardı. Cahiliye döneminde o insanlar ne yapıyorlarmış? Aşure günü oruç tutuyorlarmış. Oruç tutuyorlar. Bu da yine neyi gösteriyor kardeşlerim? Onlar oruç tutuyorlar. Oruç. Ve yine kardeşlerim dikkat ediyorsunuz. Tövbe suresi ayet 17. Müşriklerin kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini tamir etmeye hakları yoktur. Allah Allah. Bu ayeti celilede de Mekkeli müşrikler mescit imar ediyorlar. mescitler tamir ediyorlar. Görüyor musunuz? Müşriklerin kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini tamir etmeye hakları yoktur. İşte onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar. Ha, demek ki şirk var ya şirk kardeşlerim. Şirk bütün amelleri iptal eder. Bütün amelleri iptal eder. Yine bakıyorsunuz En'am suresi 136. Allah'ın yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zanlarınca bu Allah'a bu da ortaklarımıza dediler. İlâ ahir En'am suresi 136'da da kardeşlerim onların kurban kestiklerinden bahsediliyor. Kurban kestiklerinden bahsediliyor. Müslim'de yine bir hadisi şerif 1656 nolu hadis. Abdullah radıyallahu anh şöyle diyor. Bana Nafi İbni Ömer'den haber verdi ki Ömer radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ben cahiliyet devrinde Mescid-i Haram'ın içerisinde bir gece itikaf etmeyi adamıştım. İtikaf etmeyi adamıştım. Allah Resulü adağını yerine getir diyor. Adağını yerine getir diyor. Ben cahiliye döneminde görüyor musunuz? Cahiliye dönemi derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy inmeden önce kitabın sünnetin inmediği bir dönem şirk içerisinde olan insanların hallerine bakın. Gördüğünüz gibi itikaf etmeyi adamış. Yine bakınız Buhari hadisi Hakim İbni Hizam radıyallahu anh şöyle diyor. Ben ya Resulallah cahiliye döneminde kendileriyle ibadet ede gelmekte olduğum sadaka vermek, köle azat etmek, sıla-i rahim yapmak nevinden bir takım işler hakkında ne düşünürsün? Benim böyle işlerim vardı diyor. Bu işlerle alakalı bana bir ecir var mı ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sen geçmiş olan hayırların üzerine İslam'a girdin ya. Allahu Ekber görüyor musunuz? Sen geçmiş olan hayırların üzerine İslam'a girdin ya buyuruyor. Buhari'deki bu hadisi şeriflerinde. Değerli dinleyenlerim görüldüğü gibi zikri geçen bu deliller Mekkelilerin namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını, hac yaptıklarını, kurban kestiklerini, mescitler imar ettiklerini, itikaf yaptıklarını, sadaka verdiklerini, köle azat ettiklerini ve sıla-i rahim yaptıklarını bize ne yapıyor? Açıkça anlatıyor bu deliller kardeşlerim. Açıkça anlatıyor. Yani Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği bu topluluk kardeşlerim Allah'ın rububiyetini kabul eden ki bunu biraz önce delilleriyle zikrettik. Rububiyetini kabul eden, onun isim ve sıfatlarını kabul ve ikrar eden ve ayrıca delillerde gördüğünüz gibi ona bir takım ibadetlerle kulluk etmeye çalışan kimselerdi. Ona kulluk etmeye çalışan kimselerdi. Ama ne yazık ki ibadetlerinde Allah'ı birleyemiyorlardı. Abid idiler ama muvahhid değillerdi. Tevhidi gerçekleştiremiyorlardı. Onun için kitap indi kardeşim. Onun için Resul gönderildi kardeşim. Hatırla biraz önceki ayeti celileyi. Onların çoğu bana ibadet ediyor ama ortak koşarak ibadet ediyor. Halbuki ben öyle bir ibadet istemiyorum. Bana ibadet edeceksiniz. Ama hiçbir şeyi ortak koşmadan bunların güzel anlaşılması lazım. Zamanımızdaki abidlerle muvahhidlerin tefrik edilmesi için bunların güzel anlaşılması lazım kardeşlerim. Evet tekrarında fayda vardır. Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği bu topluluğa bakın. Bunlar Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden, onun rububiyetini kabul eden insanlardılar. Onun isim ve sıfatlarını kabul eden insanlardılar. Ve ayrıca gördüğünüz gibi yine delillerde ona bir takım ibadetlerle kulluk etmeye çalışan kimselerdiler bunlar. Ama ne yazık ki ibadetlerinde Allah'ı birleyemiyorlardı. Yani tevhidi gerçekleştiremiyorlardı. İşte kendilerine peygamber gönderilmesinin sebebi budur kardeşlerim. kendilerine peygamber gelmesinin, kitap indirilmesinin sebebi budur. Öyleyse değerli kardeşlerim, öyleyse önemli olan inananların abid olmaları değil, ibadetlerinde Allah'ı birleyerek muvahhid olmalarıdır. Görüyor musunuz kardeşlerim? Önemli olan insanların, inananların abid olmaları değil, muvahhid olmaları. Muvahhid olmaları. Allah abid istemiyor, muvahhid istiyor. Ta dersin başına dönüyoruz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetini zikrettik. Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Akabinde bir ayet daha okuduk hatırlarsanız. وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا bana ibadet edin ama hiçbir şeyi ortak koşmadan. Bana ibadet edin ama hiçbir şeyi ortak koşmadan. İki ayet yan yana getirildiğinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Muvahhid olsunlar diye yarattım. Yaratılış gayemiz budur kardeşlerim. Şimdi geriye kalan husus, daha doğrusu izah edilmesi gereken çok çok önemli bir nokta, acaba Mekkelilerin kusurları neydi? Acaba Mekkelilerin kusurları neydi? Allah-u Teala onları müşriklikle neden tavsif ediyordu? Öyle mi? Yani başka bir ifadeyle, bu insanların Allah'ı kabul edip bu kadar inanç ve amellerine rağmen neden Allah-u Teala onların bu ibadetlerini kabul etmiyordu? Neden kabul etmiyordu? Bu insanların müşrik olmalarına sebep olan şeyler nelerdi? Ne yapıyor idiler ki bu insanlar Allah bu kimselerin inanç ve amellerine şirk bulaştırdıklarını ve müşrik olduklarını söylüyordu? Ne yapıyordular bunlar? Bunlar ne yapıyordular? Herhalde Allah tiplerini mi beğenmedi de müşrik dedi? Bunların kulakları fazla uzundu da ondan mı müşrik oldular? Kuyrukları falan mı vardı? İşte bunları güzelce öğreneceğiz kardeşlerim. Bu soruların cevabını yine herhalde Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarından öğreneceğiz. Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarından bu insanların bu kadar inanç ve amellerine rağmen neden müşrik olduklarını bakınız öğreniyoruz. Şimdi arızalın temeli kardeşlerim, bu kişilerin, bu kimselerin arızalarının temeli Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta koymalarıdır. Yazıyoruz kafamıza bakınız. Kafaya yazıyoruz değerli kardeşlerim. Ne kadar güzel anlarsak bu yönlü problemi olan insanlara o kadar güzel anlatırız kardeşlerim. Neymiş arızanın temeli? Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta edinmeleri. Yani Allah'a daha fazla yaklaşabilmek amacı ile bir takım salih kabul edilen kimseleri Allah'la kendi aralarına vasıta ediniyorlar. Şimdi ayete dikkat ediyoruz. Ayete dikkat ediyoruz. Ela lillahi dinul halis vellezine ittehazu min dunihi evliyaa ma'na buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu beynehum fima hum fihi yahtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kaffar. Ayete dikkat edin kardeşler. Zümer 3. İyi biliniz ki halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince, şüphesiz ki Allah onlar arasında ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir. Allah yalancı kafir kimseyi doğru yola iletmez. Zümer suresi ayet 3. Demek ki temel arızaları neymiş? Vasıta edinmek. Vasıta edinmek, vesile edinmek. Ve hem de iyi niyetle bakın, dikkat edin. Biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Allah'a yaklaşma amacı ile iyi niyetle vesile ve vasıta ediniyorlar. Ahkaf suresi 28. Buna da dikkat ediyorsunuz. Ahkaf 28. Halbuki Allah yanında ona yakınlaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. İfadeleri çok önemli kardeşlerim. Allah'ın kitabındaki bütün ifadeler çok çok önemli. Ama konuyla alakalı bu ifadelere lütfen dikkat edin. Halbuki Allah yanında ona yakınlaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Kendilerine yardım etselerdi ya. İşte kardeşlerim, bu ayetler onların temel arızalarının Allah'la kendi aralarına vasıta edinmek olduğunu bizlere açıkça anlatıyor kardeşlerim. Bu adamların temel arızaları Allah'a yaklaşabilmek için vesile ve vasıta edinmeleri. Peki kim bu vesile ve vasıtalar? Neyin nesi bu vesile ve vasıtalar? Taş mı, ağaç mı, ney bunlar? Kur'an'a ve sünnete bu yönlü baktığımızda araya vesile ve vasıta koydukları isimlerden bahsediliyor. Necim suresi 19-20 اَفَرَأَيْتُمُ الْاَلَّاتِ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ السَّالِسَةَ الْاُخْرَى Gördünüz mü o Lat'ı, o Menat'ı ve üçüncüleri olan Uzza'yı? Ha, Lat, Menat, Uzza, Hubel, bunlar Allah'a yaklaşmak için araya konulan vesileler ve vasıtalarmış kardeşlerim. Kim bunlar? Bunlar kim? Buhari'deki rivayetlere bakıyoruz. Lat diyor Buhari'deki bu ayetin tefsirinde, diyor ki Lat hacılara sevik bulamacı yapıp onlara ikram eden salih bir adamdı. Allahu Ekber. Bu adam Kabe'de efendime söyleyeyim gelip geçen hacılara ikramda izzette bulunan salih bir insan. Allahu Ekber. Yine Buhari Menat'a gelince diyor o Mekke ile Medine arasında Kudeyt Dağı'nın yanında Müşellel mıntıkasında idi. Huza, Evs ve Hazreç kabileleri cahiliye döneminde ona tazimde bulunurlardı. Ve Kabe'ye hac etmek üzere gidecekleri zaman orada ihrama girip telbiyeye orada başlardılar. Orada telbiye getirirlerdi. Yani Menat'ın putunun da kabrinin türbesinin de Müşellel mıntıkasında olduğu anlatılıyor. Yine bakın İbn İshak'ın siresinde Araplar diyor Kabe ile beraber puthaneler edindiler. Kabe'ye tazimde bulundukları gibi diyor bir de diyor puthaneleri vardı diyor. Bu yerler Kabe'ye tazimde bulundukları gibi tazim ettikleri türbelerdi. Bakınız türbelerdi. Onların perdedarları vardı diyor. Onların kayyumları vardı diyor. Kabe'ye kurbanlıklar götürdükleri gibi oralara kurbanlar götürürlerdi. Kabe'yi tavaf ettikleri gibi oraları tavaf ederlerdi. Görüyor musunuz kardeşlerim? Yani aynen zamanımızda olduğu gibi adına salih denilen kimselerin türbeleri, kubbeleri, buralar bunlar. Yani Lat yine hakkında salih bir insan olduğu anlatılan kişi kimse. Menat, Uzza bunlar böyle anlatılıyor. Ama zamanımızdakilerinin salih olduklarına dair bir delil dahi yok kardeşlerim. İnanın zamanımızdaki insanların bırakın salih oluşlarına, salaklıklarına deliller var. Dinden imandan uzak hayat sürdüklerine delil var, kitaplar eğer onların ise. Ama buna rağmen o salih insanların kabirlerine üşüşmeleri, oraları Allah'la kendi aralarında vesile vasıta edinmeleri en önemli problemleriymiş. Bakınız, problemlere iyi dikkat ederseniz rububiyetteki tevhidiniz sizi kurtarmaz, isim ve sıfatlardaki tevhidi gerçekleştirmeniz sizi kurtarmaz. Eğer bu problemler bizde vuku bulursa, sizde vuku bulursa, bu toplumda vuku bulursa kurtulamayız kardeşlerim. Güzel anlamak lazım burayı. Allah kitabı bunun için indirmiş, Resulünü bunun için yollamıştır. O insanlar zaten Allah'ın varlığını, birliğini biliyordular. Zaten Allah'a itaat ve ibadet ediyordular. Ama Allah'ı birleyemiyordular kardeşlerim. Vesile ve vasıta aracılığıyla Allah'a itaat ediyordular. Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir yerde emretmemiş onlara. Bana yaklaşabilmeniz için bu insanların kabir ve türbelerini benimle aranıza vesile vasıta edinin. Allah'ın böyle bir emri yoktu. Bunlar kendileri uydurmuşlar. Kendileri ortaya atmışlar. Ve kendileri bu şirk ve küfrün içerisinde yüzmüşler kardeşlerim. Biz ne yapıyoruz? Temelin, yani arzanın temelinin araya vesile ve vasıta olduğunu zikrettik. Ondan sonra bakınız, bu temel problemden dallanıp budaklanan arızalara bakın şimdi. Lütfen yine dikkat ediyorsunuz. bu temel problemden dallanıp budaklanan arızalara şimdi bakınız. Birinci olarak onlardan yardım beklemeleri. Onlardan yardım beklemeleri. Açıyorsunuz Yasin suresi 74-75. Rabbimiz buyuruyor ki belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Allahu Ekber, ifade ne kadar önemli. Dikkat edin bakınız. Belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Artık bundan sonra Allah'tan başka ilah denildiği zaman biraz önceki şahsiyetler aklımıza gelecek. Lat, Menat, Uzza, Hubel. Öyle mi? Bunlar aklımıza gelecek. Belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka veliler, evliyalar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Onlar onlara yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Yani bunlar onlara yardım ediyorlar. Bunlar onların kabirlerinin ayakta durması için çırpınıyorlar. Vallahi bunlar olmasın onlar unutulur gider. Bunlar onlara yardım ediyor türbesini, kubbesini. Bunlar öyle mi ayakta tutuyorlar? Allahu Azze ve Celle mükemmel bir ifadeyle tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir diyor. Allahu Ekber. Evet, altı çiziliyor. Onlardan yardım bekliyordular. Yardım, yardım. Yine bakınız Ahkaf suresi 5. Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa ki onlar ölmüşlerdir. Bunların yalvardıklarından da habersizdirler. Şimdi buraya da dikkat edin beyler. Buraya da dikkat edin. Elhamdülillah. Ayet-i Celle'ye yine dikkat ediyorsunuz. Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir ki? Oysa diyor onlar ölmüşlerdir. Bakınız bunlar ölmüş insan oldukları anlatılıyor. Halbuki onlar ölmüşlerdir. E bunların yalvardıklarından da habersizdirler. Makamı, mevkisi ne kadar yüce olursa olsun ölüler duymaz, işitmez arkadaşım ya. Bu Mekkelilerin problemleri. Bunlar aynen Mekkelilerin problemleri. Zamanımızda da arz-ı endam ediyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar ölmüşlerdir. Bunların yalvardıklarından habersizdirler. Görüyor musunuz? Halbuki biraz önce ayetlerde zikredildiği gibi bu kimseler denizde sıkıntıya uğradıklarında Allah'tan yardım istiyordular. Öyle mi? Biraz önce bak bu ayetleri okuduk. Yunus suresi ayet 22, Ankebut suresi ayet 65'te hatırlarsanız bunlar denizde sıkıntıya düştüklerinde ne yapıyordular? Allah'tan yardım istiyordular. Ama ne diyor Allah Azze ve Celle? Karaya çıkınca yine gidiyorlar o kabirlerin, türbelerin yanına. Karaya çıkınca yine o kabir ve türbelerin yanına gidiyorlar. Zamanımızdaki insanlar da belki bu anlamda boğulacağı zaman o şiddetli fırtına anında herhalde Allah'a yalvarır. Bu onun fıtratında var. Ama inanın bu fıtratı bozmuş bir takım insanlar var ki vallahi havada, karada, denizde Allah'a yine ortak koşuyor. Yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor. Falan yerde sıkıntıya düştük de diyor. O yüce ruh var ya, o yüce ruh bizim imdadımıza yetişti diyor. Bizim imdadımıza yetişti diyor. Bunu söyleyen bugün arkasında binlerce insanın gittiği Fethullah Gülen, Fethullah Gülen, o yüce ruh bizim imdadımıza yetişti diyor. Sahabelerden bir tanesinin adını zikrediyor, hatırlayamadım şu an. İmdadımıza yetişti diyor. Görüyor musunuz arkadaşım? Allahu Ekber ve lillahilhamd. Evet kardeşlerim, sıkıntı anında Allah'tan yardım isteyen Mekkeliler karaya çıktıkları zaman Allah'a ortak koşuyorlar. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki her halinizde benden yardım isteyeceksiniz. Denizde sıkıntı anında benden yardım, karaya çıkınca başkalarının kabrine, türbesine uçuşmeniz, işte bunun adı şirktir. İşte bunun adı şirktir kardeşlerim. Öyleyse burası yolların ayrıldığı noktadır. Burası yolların ayrıldığı noktadır. Yani bir kimse hem Allah'tan hem de başka bir şeyden, bu kim olursa olsun, yardım beklerse veya isterse Allah'a ortak koştuğundan dolayı Allah bu kimsenin yolunu muvahhidin yoluyla ayırmıştır kardeşlerim. Bu kimsenin yolunu muvahhidin yoluyla ayırmıştır. Binaenaleyh, her kim bu konuda muvahhid olmak istiyorsa sadece ve sadece Allah'tan yardım isteyecek. Allah'tan yardım bekleyecek. Ondan başka şeylerden asla kardeşlerim, asla. Asla. Makamı, mevkisi kim olursa olsun. Asla. Bu bir peygamber dahi olsa. Asla kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bile yanına geliyorlar, yardım istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in müsnedindeki bu sahih hadislerinde benden yardım istenmez diyor, Allah'tan yardım istenir diyor. Hayattayken bile benden yardım istenmez diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acaba öldükten sonra kendisinden yardım istenir mi arkadaşım? Kendisinden yardım istenir mi kardeşim? Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun Allah'tan başkasından yardım beklenmez kardeşim. Allah'tan başka yardım beklenmez. Öyleyse muvahhid mi olmak istiyorsunuz? Tevhid ehli mi olmak istiyorsunuz? İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Artık başka kimseden değil. Kimseden değil kardeşler. Evet, demek ki Mekkelilerin problemleri, yani araya vesile ve vasıta koydukları o Lat'tı, Menat'tı, Uzza'ydı, yani bu Allah katında veli ve evliya inancına sahip oldukları kişilerden, kimselerden yardım bekliyordular. Yardım. İşte onları müşrik yapan şey buydu. Yardım bekliyordular. İkinci olarak bu vasıtalardan neşet eden, dallanıp budaklanan probleme bakın. İkinci olarak onları şefaatçi kabul etmeleri. Onları şefaatçi kabul etmeleri. Mekkeli müşriklerin ikinci arızası ise kardeşlerim, kabir ve türbelerde yatan salih kabul ettikleri kimselerin kendilerine Allah katında şefaat edeceklerine inanmaları. Allah katında kendilerine şefaat edeceklerine inanmaları. Şimdi Yunus suresi ayet 18'e bakın. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Ey Muhammed, sen onlara de ki siz Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? Allahu Ekber. Bu çok önemlidir bakın kardeşlerim. Bu çok önemlidir ve toplumdaki korkunç arızalardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Onlar Allah'ı bırakarak kendilerine ne fayda ve ne de zarar veremeyecek şeylere tazimde bulunuyorlar. İtaat ediyorlar, ibadet ediyorlar. Ve diyorlar ki bunlar var ya, bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Allah da onlara cevap veriyor. Siz Allah'ın yerlerde ve göklerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? O onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir diyor bakınız. Yunus suresi ayet 18 kardeşlerim. Yine bakınız Zümer suresi ayet 43. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen ve düşünmeyen şeyler olsa bile mi? Bunların neye gücü yetecek? Bunlar ölmüş gitmiş. Bunlar mezarda yatıyordular. Bunlar düşünemeyen, seni duymayan. Sen nasıl kafana göre bunları şefaatçi ediniyorsun? Nereden biliyorsun şefaat edecekler? Oysa ki kardeşlerim, bu şekildeki bir şefaat anlayışı Kur'an'ın ve sünnetin batıl gördüğü bir şefaat anlayışıdır. Çünkü Allah'ın kimden hoşnut olup ona şefaat etme izni vereceğini kimse bilemez. Bununla beraber kime şefaat edilmesi için izin verileceğini de kimse bilemez. Dolayısıyla bu konudaki takip edilmesi gereken en sağlıklı yol, Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Zümer suresi ayet 4, bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Yunus suresi ayet 3, onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. ve yine onun şefaat için izin verdiği kimseler sözünden hoşlandığı kimseler olacaktır. Kendilerine şefaat etme yetkisi verilen kimseler Allah'ın izin verip tarif ettiği kimselere şefaat edeceklerdir. Bunlar çok önemlidir bakınız. İşte bu şartlara uygun bir şefaat anlayışı Mekkeli müşriklerin şefaat inancının tam tersi olan tevhid ehli insanların şefaat inancıdır. Ama Mekkelilerin ve onlara paralel zihniyette olan insanların bu husustaki inançlarına bakıyorsunuz. Allah'la kendi aralarına vesile edindikleri kimseleri kendi kafalarına göre Allah'ın velileri sayıyorlar. Evet, şimdi burada duruyoruz ve meselenin güzel anlaşılması için çaba sarf ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki meşru bir şefaat ile Mekkelilerin gayrimeşru şefaat anlayışları çok farklıdır. Onlar ve günümüzdeki aynı zihniyete sahip olan insanlar Allah'la kendi aralarına vesile edindikleri kimseleri kendi kafalarına göre Allah'ın velileri saymaları. Ya nereden biliyorsun arkadaşım bunun Allah katında sen veli bir insan olduğunu? Allah dostu olduğunu nereden çıkardın sen bunun ya? Ya nereden çıkardın arkadaşım bunu? Sen Allah yerine nasıl karar verirsin? Mahmud Efendi Allah'ın dostuymuş. Nereden biliyorsun ha? Nereden biliyorsun kardeşim? Adıyaman'daki zırzavat Allah'ın dostuymuş. Nereden çıkardın kardeşim bunu sen? Bunu nereden çıkardın sen? Veya falan filan. Önemli değil. Nereden çıkardın bunun Allah katındaki yerini, derecesini, değerini, Allah dostu olduğunu nereden çıkardın? İkincisi, onlara şefaat izni vereceğini nereden çıkardın sen? Onlara şefaat izni verileceğini nereden çıkardın sen? Kafana göre Allah yerine karar veriyorsun. Allah katında dost. Onlara şefaat yetkisi ver. Ondan sonra üçüncü olarak bunların sana şefaat edeceğini nereden çıkardın? Bunlar kardeşlerim hakkında herhangi bir delilin bulunmadığı heva ve arzulara dayalı sapık bir inançtır. Sapık bir inançtır bunlar. Sen falanın fişmanın Allah indinde dost olduğunu nereden çıkardın? Birinci problem bu. Ve bu problem Mekkeli müşriklerin problemi olduğu gibi zamanımızdaki genellikle tasavvuf ehlinin problemidir. İster kızın ister köpürün, ister ne yaparsanız yapın. Gerçek bu. Ama tek bir fark var. Biz bunlara müşrik ve kafir demiyoruz, cahiller anlatılması lazım. Cahiller anlatılması lazım, onun için gırtlağımızı yırtıyoruz. Onun için bas bas bağırıyoruz. İnanç aynı. İnanç aynı, ameller aynı. Allahu Azze ve Celle ve onun biricik Resulü tebliğ edilmeden nasıl ki cahiliye dönemi diye adlandırdı, tebliğ edildikten sonra onların kafir ve müşrik olduğunu söyledi. Aynen bizde de bu olmalıdır. Şu an toplum cahil. Cahil. Ama inanç ve amel aynı kardeşlerim. Aynı. Özellikle tasavvuf kesiminin inancı ameli aynı ve bugün inananların en kalabalık dönem kısmı da bunlardır. Falanı filanı Allah katında veli, evliya olarak adlandırırlar. Öyle mi? Hakkında herhangi bir delil yok. Nereden çıkardınız? Ondan sonra onun şefaat edeceği inancı, yine Allah yerine bir karar verme. Nereden çıkardın onun şefaat, sana şefaat edeceğini? Onun izni olmadan kim katında şefaat edebilir? Ayet-i Kürsü'de sürekli okuyorsunuz. Yunus Suresi ayet 3 okuyorsunuz. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir diyor Allahu Azze ve Celle. İzin verdiğini nereden çıkardınız siz? İzin vereceğini nereden çıkardınız? Ondan sonra yine önemli bir kural. Allahu Azze ve Celle kime şefaat yetkisi verecekse, o kafasına göre bir itfaiyeci eri gibi yangından adam kurtarmaya çalışmayacaktır. Öyle kafasına göre gidip de birilerini oradan buradan çıkarmaya çalışmayacaktır. Bu bir peygamber dahi olsa, bakınız ne diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bana kaldır kafanı. Ey Muhammed, sana şefaat yetkisi verildi. Kafanı kaldır. Ve ne diyor Allah Resulü Bukhari'deki hadislerinde? Bana bir sınır tayin edecek. Bana bir sınır tayin edecek ve ben onlara şefaat edeceğim diyor. Görüyor musunuz? Bana bir sınır tayin edecek ve ben onlara şefaat edeceğim. Allah izin verecek. Ondan sonra kimlere şefaat edileceği hususunda da bir sınır tayin edecek. Ondan sonra şefaat söz konusu olacak. E siz bakıyorsunuz ki Mekkelileri, ondan sonra zamanımızdaki birçok inanana kafalarına göre efendime söyleyeyim, birileri veli evliya, efendime söyleyeyim, şefaatçi, ondan sonra bunlara şefaat edecekler. Allahu Ekber ve lillahilham. Ya bunun Mekkeli müşriklerle hiçbir farkı yoktur bu inancın. İnanç aynı, amel aynı. İsimler değişik, zaman değişik, zemin değişik. Evet kardeşlerim, ikinci problemleri de Mekkeli müşriklerin ikinci problemleri de neymiş? Onları kafalarına göre şefaatçi kabul etmeleri. Müşrik olmalarına sebep olan şeylerden bir tanesi de bu. Kulakları çınlasın bugün inandığını söyleyip de bu anlamda problemi olanların. Diğer bir ifadeyle Rabbim onlara anlayış ihsan etsin, hidayet versin. Üçüncü olarak kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, sabırla beni dinliyorsunuz. Yaklaşık 1 saat 45 dakika oldu elhamdülillah. Üçüncü olarak problemlerine bakıyoruz. Onları aşırı bir şekilde sevmeleri. Aşırı bir şekilde sevmeleri. Allah Allah. Yani araya vesile ve vasıta edindikleri o kişiler, kimseler aşırı bir şekilde seviliyor. Allahu Azze ve Celle Bakara suresi 165'te buyuruyor ki insanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar ve Allah'ı sever gibi onları severler. Allah'ı sever gibi onları severler. Hakkıyla iman eden kimseler ise en çok Allah'ı severler. O şirk koşanlar azabı gördükleri zaman bütün güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok çetin olduğunu anlayacakları keşke bir bilselerdi. Keşke bunu bir bilselerdi diyor. Evet, Rabbimizin de Bakara 165'te bildirdiği gibi Mekkeliler kardeşlerim, Allah'ı sever gibi Allah araya vasıta koydukları kimseleri seviyorlardı. Onları seviyorlardı. Yani onlara tazimde bulunup aşırı bir şekilde itaat ediyorlardı. Çünkü Kur'an ve sünnette sevgi ifadesi her zaman itaat anlamında değerlendirilmeli. Onlara Allah'a itaat eder gibi itaat ediyorlardı. Allah'ı sever gibi onları seviyorlardı ifadesi, Allah'a itaat eder gibi onlara itaat ediyordu. Sevgiyi bu anlamda tercüme etmemiz lazım. Evet kardeşlerim, halbuki Allah'a hakkıyla iman eden tevhid ehli kimseler en çok Allah'ı severler. Ona gönülden bağlanırlar ve onun emirlerine itaat ederler. Çünkü Rabbimiz kendisini sevmenin ispatını itaate bağlamıştır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ey Muhammed, onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. O gafurdur, rahimdir diyor. Allahu Ekber. Evet, üçüncü olarak problemleri neymiş biliyor musunuz? Allah'ı sever gibi onlara sevgi beslemeleri, Allah'a itaat eder gibi onların geride bıraktıkları kanunlarına, kurallarına, kaidelerine itaat etmeleridir. Evet, şirk ve küfre düşmelerinin sebeplerinden üçüncüsü de bu kardeşlerim. Dördüncü olarak yazın kardeşlerim. Dördüncü olarak onlar için kurban kesmeleri, kurban, kurban. Evet, Mekkelilerin şirklerine ve küfürlerine vesile olan arızalardan bir tanesi de kabir ve türbelerde yatan o kimseler için kurban kesmeleri. Kurban kesmeleri kardeşlerim. Kurban. Kurban kesiyorlardı. Enam suresi 136. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarına. Yani putlar içinde kurban kesiliyor. Allah içinde kurban kesiliyor. Allahu Ekber. İbn-i Kesir bu ayeti tefsir ederken Mekkelilerin bu anlamda kurban kestik, türbelere kurban kestiklerini anlatıyor. İlgili ayetin tefsirine bakabilirsiniz. Yine Ebu Davud'un, Abdurrezzak'ın Musannefi Ebu Davud'un Sünen'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur. Kabirlerin yanında hayvan kesmek yok İslam'da. Bu ifadeyi herhalde boşuna söylemedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ifadeyi neden söyledi? Bu ifade o gün insanların kabirlerin ve türbelerin yanında kurban kestiklerini gördüğünden dolayı ve Abdurrazzak'ın Musannef'inde anlatıldığı gibi cahiliye döneminde kabirlerin yanında sığır kesiyorlardı, koyun kurban ediyorlardı. Evet, ne yazık ki, ne yazık ki kardeşlerim, zamanımızdaki yapıldığı şekliyle, zamanımızdaki yapıldığı şekliyle kardeşlerim, zamanımızdaki yapıldığı şekliyle. Evet. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etmiştir. Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etmiştir diyor Müslim'deki bir hadiste. Görüyor musunuz kardeşlerim? Dördüncü olarak problemleri de buymuş kardeşlerim. Bunu da kafamıza güzelce yazıyoruz. Evet, beşinci olarak şirk ve küfürlerine vesile olan şeylerden bir tanesi neymiş? Onlar adına yemin etmeleri. Mekkelilerin çirkin arızalarından birisi de Allah'tan başka ilahlaştırdıkları o kimseler adına yemin etmeleridir. Buhari'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aleyküm selam Mehmetciğim, güle güle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim yemin eder ve yemininde de Lat ve Uzza hakkı için derse hemen la ilahe illallah desin. La ilahe illallah desin. Kim yemin eder ve yemininde de Lat ve Uzza hakkı için derse hemen la ilahe illallah desin. Görüyor musunuz? Lat ve Uzza'yı tanıdık biraz önce. Kabirlerde yatan, türbelerde yatan salih insanlar. Bunlar adına yemin ediyorlar. Bunlar adına yemin ediyorlar. Problemlerinden bir tanesi de bu. Buhari hadisi. Yine kardeşlerim, yine Müslim'deki başka bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki aziz ve celil olan Allah sizleri babalarınızla yemin etmenizden nehyeder. Nehyeder. İşte bu ve emsali deliller Mekkelilerin Lat ve Uzza'ya yemin ettikleri, Lat ve Uzza adına yemin ettiklerini ne yapıyor? Bize anlatıyor kardeşlerim. Halbuki İslam Allah'tan başkası adına yapılan yemini şirk kabul ediyor. Şirk kabul ediyor. Tirmizi ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir olur, müşrik olur. Kafir olur, müşrik olur diyor. Yine Ahmed'in müsnedindeki başka bir hadis. Allah'tan başkası adına yemin eden şirke düşer. Allah'tan başkası adına yemin eden şirke düşer. Bu hususta tevhid ehli kimselere düşen yeminlerinde Allah'ın adını zikrederek Allah'tan başkası adına yemin etmeyeceklerdir. Allah'ın adına yemin edeceklerdir. Ve yemin şekli de Neml suresinde, Yusuf suresinde, En'am suresinde anlatıldığı gibi vallahi billahi tallahidir. Vallahi billahi tallahidir. Hulasa değerli kardeşlerim, hulasa Mekkelilerin müşrik olmalarına yeterli olan bu arızaların yanında daha birçok itikadi ve ameli arızaları vardır ki artık bunları zikretmeye gerek yoktur. Çünkü amacımız tevhidin anlaşılması ve bunu ihlal edenlerin içerisinde bulundukları birkaç çirkin problemin dile getirilmesidir. Allah'ın izniyle de bunu az da olsa başardık sayılır. Bunu az da olsa başardık sayılır. Öyleyse ne yapıyoruz, ne diyoruz? Demek ki bir insanın kurtulabilmesi için tevhid olarak rububiyeti gerçekleştirmesi yeterli değildir. İsim ve sıfatlar hususundaki inancı, itikadı ve bu husustaki tevhidi yeterli değildir. Allah'a itaat etmesi, ibadet etmesi yeterli değildir. Uluhiyet tevhidindeki Allah'a itaatinde ve ibadetinde asla kimseye ortak koşmayacak. Kimseye ortak koşmayacak. Şefaat hususunda olsun, sair meselelerde olsun Allah'ı birleyecektir. Gaybı bilen Allah'sa onun haricinde hiç kimsenin gaybı bilmediğini söyleyecektir. Yardımı sadece Allah'tan isteyecektir. Ondan başkasından yardım istemeyecektir. Şefaat yetkisinin Allah'ın elinde olduğuna inanacaktır. Allah kime şefaat yetkisi verirse onun şefaat edeceğine inanması gerekir. kendi kafasına göre Allah indinde insanları tezkiye etmeyecektir. Tezkiye ederek onlara ibadette tazimde bulunmayacaktır. Onlar adına, Allah adına kararlar vermeyecektir. Bunlar çok önemli problemler. Bunlar Mekkelileri kafir yapan, müşrik yapan problemlerdir. Onun için tevhidin çok güzel anlaşılması lazım. Artık benim konuyla ilgili söyleyeceğim tek söz, unutmayalım ki kardeşlerim, unutmayalım ki teknolojinin göz boyadığı ve kafa bulandırdığı içerisinde bulunduğumuz şu hayal çağında insanların demiyorum, inananların içerisinde bulunduğu en önemli sorunları tevhid sorunudur. Tevhid kardeşlerim, tevhid sorunu. İçerisinde bulunduğunuz veya bulunduğumuz teknolojinin göz boyadığı ve kafaları bulandırdığı içerisinde bulunduğunuz şu hayal çağında inananların vallahi en önemli problemleri tevhid sorunudur. Tevhid. Dolayısıyla tevhid akidesi istenildiği anlamda, istenildiği mana ve mahiyette öğrenilip ona uygun hareket edilmediği müddetçe, ona uygun bir hayat yaşanmadığı müddetçe içerisinde bulunduğumuz şu kargaşadan, şu fitneden, şu zilletten kurtulmamız mümkün değildir kardeşlerim. Kafirlerin dekmeleri altından kurtulmanız mümkün değildir kardeşlerim. Bu zilletten asla kurtulamazsınız. Tevhid, tevhid kardeşlerim. Tevhid, tevhid. Bunun çok güzel öğrenilmesi. Tevhid akidesinin istenildiği anlamda öğrenilmesi. Bunun manasının, mahiyetinin istenildiği anlamda öğrenilmesi. Ve buna uygun hayat yaşanması gerekiyor. Eğer böyle bir hayat söz konusu olmazsa, asla kardeşlerim, içerisinde bulunan, yani inananların içerisinde bulundukları bu kargaşadan kurtulmak mümkün değildir. Bu fitneden, fesattan kurtulmak mümkün değildir. Bu belalardan, musibetlerden kurtulmak mümkün değildir. Ve şirk küfür içerisinden kurtulmak mümkün değildir. Tevhid gerçekleştirilmediği müddetçe. Benim sizlere son sözüm kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bizlere tevhid akidesi üzere bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Elde etmiş olduğumuz bu tevhid akidesini elimizden kaçırmamak için, elimizden yitirmemek için ona sıkı sıkıya sarılmayı bizlere nasip eylesin. Ayaklarımızı tevhid inancı üzerinde sabit kılsın. Etrafımızdaki insanları tekfir etmekten ziyade, onları dışlamaktan ziyade bizlere, onlara tevhidi anlatmayı, onlara merhamet ederek tevhidi anlatmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Değerli zamanınızı burada harcadığınız için, konuyla alakalı anlaşılamayan veya bizler tarafından anlatamadığımız bir yer varsa tekrar üzerinde inşallah durabiliriz kardeşlerim. Şu kaydımızda bir garantiye alalım. Şu kaydımızda bir garantiye alalım.